Ayrım 8. Türkiye şarkısı. Nazım. Aziz Nesin. Sayfa 113. Ayşin ve Umut. Nazım Millet Dergisi'ndeki aleyhindeki yayınlar için Orhan Kemal'e yazdığı bir mektupta şöyle diyordu. Millet Dergisi'ndeki aklı hayale gelmez kepazelikleri, ben muazzam yalan ve iftira zincirinin halkalarından biri olarak gördüğüm için aldırış etmiyorum bile. Benim tezgah 3 aydır ipliksizlik yüzünden stop etti. Diğer taraftan ben de bir Ancin de Poitrin krizi geçirdim. Zamanlardır perhiz ve ilaçla yaşıyorum. Mamafi, bütün bunlara rağmen dünya güzel ve gırtlağına kadar umutla dolu. Hepinizi hasretle kucaklarım. Nazım. Nazım iftiralara aldırış etmediğini yazmıştı ama tanıkların söylediğine göre iftiralar yüzünden yapılan baskı dolayısıyla çok üzgündü. Ancin de Poitrin krizi geçirmişti. Nazım'ı savunanlar. Evet, Nazım yalnızdı, hastaydı, para sıkıntısı çekiyordu. Basında kendisine yapılan iftiralardan ve bunun sonucu cezaevindeki baskından ötürü sinirliydi. Ama bu kadar da değil. Vatan gazetesinde Ahmet Emin Yalman dış görünüşüyle Nazım'ın lehinde olan ama gerçekte Nazım'ın tüm yaşamını adadığı inançlarına ters düşen yazılar yazıyordu. Yalman'ın amacı bir yandan Nazım'ı acındırarak bir yandan haksızlığa uğratıldığını anlatarak Nazım'ın affını sağlamaktı. Bu aftan sonra Yalman'ın Nazım'ı Vatan Gazetesi yazarı yapmak istediği söylentisi de vardı. Avukat Mehmet Ali Sebük, Vatan Gazetesi'nde Nazım'ı savunan, onun haksız cezalandığını anlatmaya çalışan önemli yazılar yazıyordu. O ara Mehmet Ali Sebük'ün, Nazım'ın kendisiyle yaptığı röportajı, söylemediklerini de Nazım'a söyleterek ya da söylediklerini kendi yorumunca değiştirerek yayımlamasına çok üzülüyordu. Bunalım içindeydi bu yüzden. Çünkü bunları yalanlayamıyordu. Affını sağlamaya çalışan yazıları nasıl yalanlayabilirdi? Nazım ilk kez yayımladığımız 23 Ağustos 1949 tarihinde Orhan Kemal'e yazdığı mektubunda bu konuda şöyle diyordu. Yahu sen Ahmet Emin'in Tevfik Fikret'in ölüm yıldönümü münasebetiyle benim için yazdığı yazıyı okudun mu? Tuhaf değil mi? Yahut hiç de tuhaf değil. O yazı beni fena halde sinirlendirdi. Bir kere söylemediğim yahut tamamen başka türlü söylediğim lakırdıları bol keseden bana söyletmiş. Diyeceksiniz ki, bizim gazetecilerin bir kısmı vekil vekilaya bile söylemediği sözleri söyletiyorlar. Bu bir çeşit gazeteciliktir. İyi ama onlar bunları biz söylemedik diye tekzip etme imkanına sahip. Halbuki benim böyle en ufak bir imkanım bile yok. Sonra gözleri ağlamaktan kör olan anne, Nazım'ın annesi Celili Hanım'ın son yıllarında gözleri gittikçe görmezleşiyordu. Perişan kalan aile falan gibi acındırıcı melodram unsurları da acaba. Her ne hal ise, ne halt edek, yapmadığım şeyleri yaptı diye yazarlar, söylemediğim sözleri söyledi diye yazarlar ve bana la havle vela çekmekten, tiksintiyle gülümsemekten başka yapacak iş kalmaz. Bu bahis de burada bitsin. Fazla uzatmaya gelmez. Nazım'ın cezaevindeyken, Piray'ın her ziyaretinde çocuklar gibi sevincini görmüş olan tanıklar çoktur. Ama yılda iki kez, en çok üç kez ziyarete gelen Piray'e, 1948'de, hele 1949'dan sonraları, ziyaretlerini daha da seyrekleştirmişti. Cezaevinin kendi doğal yasası altında 10. yılını geçirmekte olan Nazım, yalnızlığı çok somut bir acı olarak damarlarında, canında duyuyordu. Doğal ve özgür yaşamında bile yalnızlığı hiç sevmeyen, yalnız yapamayan Nazım, Piraye'nin ziyaretini ateşli özlemle beklemekteydi. Piraye'yi düşlerinde görüyor, bu düşlerini şiirleştiriyordu. Rüya. Dün gece rüyama girdin. Dizimin dibinde oturuyormuşsun. Başını kaldırdın, kocaman sarı gözlerini bana çevirdin. Bir şeyler soruyormuşsun, ıslak dudakların kapanıp açılıyor. Sesini duymuyorum ama. Gecenin içinde bir yerlerde aydınlık bir haber gibi saat çalıyor. Havada fısıltısı başsızlığın ve sonsuzluğun. Kırmızı kafesinde kanaryamın, Memo'nun türküsü sürülmüş bir tarlada toprağa itip yükselen tohumların çıtırtısı. Ve bir kalabalığın haklı ve muzaffer uğultusu geliyor kulağıma. Senin ıslak dudakların hep böyle açılıp kapanıyor. Sesini duyamıyorum ama. Kahrederek uyandım. Kitabın üstünde uyuyakalmışım meğer. Düşünüyorum. Yoksa senin sesin miydi bütün o sesler? 1948. Piray'ın daha sık Nazım'ı ziyarete gelmemesinin haklı nedenleri olabilir. Bir daha yineleyeyim. Bu notlarımda kimseyi yargılamak niyetinde değilim. Ama doğru yorumlar varabilmemiz, neyin neden olduğunu anlayabilmemiz için bildiğimce ve öğrendiklerime göre olguları yan tutmadan anlatmaya çalışıyorum. Hangi gerekçeyle olursa olsun, Pirhane'nin Nazım'ı ziyaretlerini gittikçe seyrekleştirdiği bir olgudur. 48 yaşında, 10 yıl ceza bir yasaları altında yaşamış, hasta ve bunalımı Nazım'ın duyarlılığında son kerteye vardığı düşünülmelidir. İşte dayısının kızı Münevver'in Nazım'ı cezaevinde ziyaretleri bu sırada başlamıştır ve bu ziyaretler Nazım'ın üstelemeleriyle ve elbet Münevver'in isteğiyle gittikçe sıklaşmaktadır. Düşlerinde Pirhane'yi görüp bunu acıyla şiirleştiren Nazım, artık 12 yılını geçirdiği cezaevindeki odasında Münevver'e hoş geldin demektedir. Hoş geldin. Hoş geldin kadınım benim, hoş geldin. Yorulmuşsundur. Nasıl etsem de yıkasam ayacıklarını. Ne gül suyum, ne gümüş leğenim var. Susamışsındır. Buzlu şerbetim yok ki ikram edeyim. Acıkmışsındır. Sana beyaz keten örtülü sofralar kuramam. Memleket gibi esir ve yoksuldur odam. Hoş geldin kadınım benim, hoş geldin. Ayağını bastın odama. 40 yıllık beton, çayır çimen şimdi. Güldün, güller açıldı penceremin demirlerinde. Ağladın, avuçlarıma döküldü inciler. Gönlüm gibi zengin, hürriyet gibi aydınlık oldu odam. Hoş geldin kadınım benim, hoş geldin. Nazım Hikmet'in sağlık durumu. Nazım Hikmet'in 1949-1950 arasındaki durumunu, ruh halini belgelere dayanarak çok kısaca anlatmaya çalışmıştım. Kendini kuyu dibinde bir taş gibi yapayalnız duyuyordu. Çok özlediği Pirhane ziyaretine gelemiyordu, para sıkıntısı çekiyordu, basındaki iftiraların etkisiyle uğradığı baskıdan bunalıyordu. Siyatik ağrıları da artmıştı. Sonunda yalnızlıktan ve acılardan kurtuluşu Münevver'in sevgisinde bulmuştu. Bütün bu koşullar altında Nazım Hikmet'in sağlık durumu nasıldı? 11 Nisan 1950'de yapılan muayenesi sonunda verilen tahlil ve muayene raporu şöyleydi. Rapor numarası 773. Tarih 11 Nisan 1950. Adı soyadı Nazım Ran. İşi hükümlü. 4532 sağ sol normal, göz H. 4989 zarlarda yer yer kalınlaşma. İşitme ve boğaz, burun normal. Kulak 1004 uyku bozukluğu. Göğüs ve koluna yapılan ağrılardan başka şikayeti yok. Asabi sahada ellerde veter kemik reflekslerinde artma. Ruhi saha, inhitat hali mevcut. İnhitat, gerileme, çöküntü. Aziz Nesin. Sinir, 2401, elinde ve evde egzama. Deri, 1502 U, sol kalp üstünlüğü, C2, karaciğer 2 büyük, C3, TŞ, 148. 1 bölü 2, 2 bölü 1, 4-4, solda plörezi şekli. İç, sağlam, dış, bevliye, sağlam, idrar albümün şeker yok. Tıbbi kimya uzmanı Sevinç Özyurt. 3 ay tam teşekküllü bir hastanede yatırılarak tedavisi gereklidir. Hastane tavzih raporu, baş tababet yüksek makamına, Nazım Hikmet Ran hakkında Zeyl raporudur. Zeyl ek. 1. Mevcut hastalıklar. Sol kalpteki üstünlük tansiyon yükselmemiş olduğundan, araya acil müdahaleyi icap ettirecek had bir arıza her zaman karışabilir. B. Karaciğer kifayetsizlik başlangıcındadır. Bu da diyet tedavisini emreder. Ancak tam teşkilatlı bir hastanede temin edilebilir. Ruhi inhitat hali, sinir mütehassısı bulunan bir hastanede mücadelesini mübrem kılmaktadır. Ruhi inhitat, ruhsal çökme, Aziz Nesin. 2. Yukarıda zikredilen sebepler dolayısıyla mahkumun revir veya sıhhi teşkilat ve tesisatı tam olmayan hastanede yatırılarak tedavisine imkan olmadığı gibi revire yatırılıp sıhhi müesseseler kliniklerine gönderilmek suretiyle tedavisine imkan olmadığı kanaatini bildirir, sağlık kurulu kararıdır. 19.4.1950 Kan tahlili 1. Kanda üre 1000'de 0,40 gram 2. Okunamadı 1000'de 2,30 3. Albümin 1000'de 36 4. Okunamadı 1000'de 31 5. Okunamadı 6. %0,5 mg. Pirhane'ye gönderilen haber. Nazım Hikmet'e yakın olmuş insanlar arasında benim tanıdıklarımdan 3 kişi var ki bunlar Nazım'ı hiç karşılıksız, hiçbir maddi ve manevi çıkarları olmadan sevmişlerdir. Ben bu kanıdayım. Hatta bu 3 kişi Nazım'a olan aşırı sevgileri bağlılıkları yüzünden acı çekmişlerdir. Çok tatsız dedikoduların konuları olmuşlardır. Hele bunlardan birine Nazım'ın kendisi de saldırmıştır. Bu üçünün Nazım'a olan bağlılıkları, eskilerin hasbi dedikleri hiçbir karşılık beklenmeden sürdürülen dostluktur. Üçü de Nazım'ın büyüklüğüne, yüceliğine inanmıştı. Ama üçü de Nazım'ı idealize etmemişti. Nazım'ın eksikliklerini, yanılgılarını, zaaflarını herkesten çok onlar biliyordu. Ve gerçek dost oldukları için bunları aldırmadan eksikli artıklı her yanıyla büyük şair Nazım'ı seviyorlardı. Nazım'ı böylesine bağlılıkla seven başkaları da olabilir. Ben bu üçünü tanıyabildim. Vala Nurettin, Banu, Rasih Güran ve Ekver Babayev. Bu üçünün Nazım'daki beşeri zaafları, eksikli yanları herkesten çok bildiklerini tekrarlamalıyım. Nazım Hikmet'in Kadıköy'de uzun yıllar yaşadığı ev istimlak edilmişti, yıkılmak üzereydi. Dostum Rasih Güran evime geldi. Sözü geçen evin yıkılmadan resmini çekip saklamamızı önerdi. Kararlaştırdık bunu ama bir türlü gerçekleştiremedik. Rasih Güran'ın Nazım Hikmet'e olan yakınlığını Ali Faik Bercavi'nin tanıklığına başvurarak anlatmaya çalışacağım. Ali Faik Bercavi, Nazım'a ilişkin anılarında şöyle diyor. Rahmetli Rasih, hem Nazım'ın hem Pirayi'nin öz çocukları gibiydi. Hiç yüksünmeksizin Nazım'ın ve Pirayi'nin kendisinden istedikleri her işi yapardı. Sağlam karakteri vardı, arkadaş canlısıydı, zengin bir kültürü vardı. O zamanlar sayıları pek az olan İngilizce bilenlerin hepsinden üstün İngilizce biliyordu. Rasih Güran, Kadıköy'deki evin fotoğrafını çekmemizi önermek için evime geldiği o gün, Nazım Hikmet'e değin çok ilginç şeyler anlattı. Bu anlattıklarının ileride yazılması gerektiğini de sözlerine ekledi. Rasih Güran gittikten sonra zaman geçerse Rasih'in anlattıklarını unuturum diye hemen not edip bu notu Nazım dosyasına koymuştum. Şimdi o zamanki notumun açıklanabilecek olan bölümlerini buraya aktarıyorum. Bu konuşmayı Rasih gider gitmez not ettiğim için kendi sözlerinin tıpkısı denilecek doğruluktadır. Ben 1929'da Nazım Hikmet'in partisine girdim. O zaman Türkiye'de başka bir parti olduğunu da bilmiyordum. İster istemez bu yazı dizisinin ileriki bölümlerinde bu parti konusuna, Nazım Hikmet'in partiden çıkarılışı olayına, sonradan yeniden partiye girişine de bilindiği oranda değineceğim. Nazım Hikmet partiden çıkarıldıktan sonra kendisi bir parti kurmuştu. Rasih Güran'ın sözünü ettiği bu partidir. Tek parti odur sanıyordum. Nazım beni severdi, çok korurdu. Bilmem neden korurdu, belki zayıf olduğum için. Bana her ne iş verilirse yapardım ama öne, ileriye geçmezdim. Bu yüzden tevkifatın bana bulaşmadığını sanıyorum. Nazım beni korurdu, hatta benim çevirdiğim Buhari'nin ... adlı kitabı. Rasih'in konuşurken söylediği kitabın adını unuttuğum için sonradan yazıya geçirememişim. Yüzünden Nail mahkum olmuştu. Nazım ona üzerine al demişti. Aldı zavallı Nail. Nail, Nazım Hikmet konusunda yazması gerekenlerden biridir. Yakınlıkları, dostlukları olmuştur. Aynı kitabı ortaklaşa imza atmışlardır. Sonra araya kırgınlık, dargınlık girmiştir. Nail, Nazım konusunda hep susmuştur. Ama benim sezdiğim, Nail'in Nazım'ı sevdiği, ona saygılı olduğudur. Nail, Nazım'a değin anılarını yazmalı, yayınlanmasını şimdilik sakıncalı gördüğü anılarını da çok sonraları açıklanmak üzere arşive bırakmalıdır. Nazım çok bireyciydi ama tam tersi görünürdü. Hapishanedeyken Mehmet Fuat'a gönderdiği mektuplarda da bana dair yazıları vardır. Otomobil kullanmayı öğrensin, Rasiye Hanım gibi. Piraye ile ayrılmalarındaki önemli olayları biliyorum. 1929'dan beri ben bu ailenin içindeydim. Nazım hapishaneye girdikten sonra onunla görüşmeyi çok istedim. Ama kendisi beni korumak amacıyla bunu istemedi. 1949 yılında bir gün Piraye bizim Kadıköy'de oturduğumuz eve geldi. Nazım telefon etti, seni acele yanına istiyor dedi. Hemen ertesi günü gittim. Cezaevi avlusunda Gilda ile dolaşıyordu. Beni aldı, yukarıdaki odasına çıkardı. Bir deli gibiydi. Münevver'le olan macerasını bütün ayrıntılarıyla nasıl başlayıp nasıl geliştiğini, nasıl olduğunu anlattı. Bana şöyle dedi. Ben namussuzluk ediyorum, hem de iki yanlı. Artık buna dayanamayacağım. İki kadını da kandırıyorum. Olamaz bu. Git, Piraye'ye ondan ayrılacağımı söyle. Ama acaba arkadaşlar ne der? Onlara sor önce. Ondan sonra gel bana söyle. Öyle bir haldeydi ki şaşırıp kaldım. Bu sen misin Nazım? Dedim. Seviyorum, dedi. Sevmek de ne demek? Bu sözleri eskiden o bize söylerdi. Sevmek de ne demek? Her şeyi akılla, her şeyi hesapla. Dava var yalnız. Davadan başka şey yok. Ben de ona aynı sözleri söylüyordum. İstanbul'a geldim. Zekeriya'ya, Sabiha'ya, Vala'ya daha hatırlayamadığım başkalarına söyledim. Hepsi de olmaz öyle şey, deli mi? Dediler. Onların bu olmaz deyişlerinde Piraye'yi sevip savunmalarından daha çok Nazım'ın durumunun sarsılacağı duygusu vardı. Firaye için o kadar güzel şiirler yazmış. Onunla bütün olmuş, hayatı olmuş. Şimdi nasıl bütün bunları inkar eder diyorlardı. Nazım'ın Firaye'den ayrılmasını en çok karşı koyan Sabiha'ydı. Sabiha Sertel. Bursa'ya dönüp arkadaşların düşüncelerini Nazım'a ilettim. Çok kızdı, küplere bindi. Nazım'ı hiç öyle görmemiştim. Korkunç bir şeydi o gün. Nazım'ı o ilki görüşüm, aradan yıllar geçti, hala rüyalarıma girer. Öyle kızdı ki üstüme yürüdü. Seviyorum diyordu, neler söylüyordu. Hepiniz rahatsınız filan, daha neler. Dönüp İstanbul'a geldim. Evine gidip Piraye'ye söyledim. O zamana kadar Piraye'nin Münevver'den hiç kuşkusu yoktu. Piraye benden bu haberi alınca çok fena oldu. Vala Piraye'yi, Piraye de Vala'yı sevmezdi. Çünkü Vala, Nazım'ı politikadan, parti çalışmalarından uzaklaştırmaya çalışırdı. Oysa Piraye, Nazım'ın bütün parti çalışmalarına da katılmıştı. Piraye, Nazım'ı Vala'dan ayırmıştı. Vala bunun için Piraye'ye kızardı. Rasih Güran'ın o gün bana anlattıklarından bir bölümünü yukarıya aktardım. Öyle anlaşılıyor ki Nazım Hikmet 1949 yılında bir seçeneksizliğin koyu bir dramın içine düşmüştü. Hatta kendi kendisiyle çelişki içindeydi. Yaptığından içi erinç değildi. Bu yüzden Rasih'i arkadaşlar ne diyor diye başkalarının bu konudaki düşüncelerini almaya göndermişti. Doğruluğu üzerine kuşkulu olduğu bir davranış için arkadaşlarından onay almak, destek görmek istiyordu. Piraye'den vazgeçip Münevver'le yakınlık kurarken birilerine dayanmalıydı. Bu yüzden Rasih'i daha çok Piraye ile araları pek de iyi olmayanlara göndermişti. Onlar Piraye'yi düşünerek değil, Nazım'ın şiirleriyle bütünleşmiş kişiliğini düşünerek Piraye'den ayrılmaması gerektiğini söylüyorlardı. Nazım en güzel şiirlerini Piraye için yazmıştı. İkinci Dünya Savaşı'nın zaferini Piraye'ye olan sevgisinden ayırmadan yazmıştı. Ne güzel şey hatırlamak seni. Ölüm ve zafer haberleri içinden hapiste ve yaşım 40'ı geçmiş iken. Ne güzel şey hatırlamak seni. Bir mavi kumaşın üstünde unutulmuş olan elin ve saçlarında vakur yumuşaklığı canımın içi İstanbul toprağının. İçimde ikinci bir insan gibidir seni sevmek saadeti. Parmakların ucunda kalan kokusuz sardunya yaprağının güneşli bir rahatlık ve etin daveti, kıpkızıl çizgilerle bölünmüş sıcak koyu bir karanlık. Ne güzel şey hatırlamak seni, yazmak sana dair. Hapiste sırt üstü yatıp seni düşünmek. Filanca yerde, falanca yerde söylediğin söz, kendisi değil, edasındaki dünya. Ne güzel şey hatırlamak seni. Sana tahtadan bir şeyler oymalıyım yine. Bir çekmece, bir yüzük. Ve 3 metre kadar ince ipekli dokumalıyım. Ve hemen fırlayarak yerimden, penceremde demirlere yapışarak, hürriyetin süt beyaz maviliğine, sana yazdıklarımı bağıra bağıra okumalıyım. Ne güzel şey hatırlamak seni. Ölüm ve zafer haberleri içinden hapiste ve yaşım 40'ı geçmişken 1945. Nazım'ın şiirinde dizeleri içinde bütün yaşamının ayrıntıları okunmaktadır. Bir insanın sevdiği kadının parmaklarının ucunda kalan sardunya yaprağının kokusunu anımsaması ancak bir cezaevi duyarlılığıyla olabilir. Ve Nazım'ın daveti açık apaçıktır. Ve etin daveti kıpkızıl çizgilerle bölünmüş sıcak koyu bir karanlık. Nazım'ın bu çağrısı yıllar yılı boşunadır. Piraye yıllar geçtikçe ziyaretçilerini seyrekleştirmiştir. Nazım eşine dostuna Piraye'yi göndermeleri için mektuplar yazmaktadır. Bir hanım Nazım'ın bu ricasını telefonla Piraye'ye iletir, Piraye işleri olduğu yanıtını verir. O günlerde Nazım'ın parasal sıkıntısı olduğunu da biliyoruz. Zekeriya Sertel arkadaşlardan, eşten dosttan para toplayıp Nazım'a gönderiyordu. Bu yardım epey zaman sürdü. Sonunda Nazım'ın bu paranın yarısını İstanbul'a yolladığı öğrenildi. Bunun üzerine Nazım'a aynı yardım yapılmaya başlandı. Yani sandıkla, çuvalla yiyecek, erzak ve yiyecek gönderiyorlardı. Battaniye, kazak gibi şeyler de gönderiliyordu. Nazım kendisine gönderilen battaniyeyi bile başkasına vermişti. Piraye gelmiyor. Nazım son olarak 11 yıldır cezaevindeydi. Kendisine özel bir işlem yapılıyordu. Ziyaretçilerini odasına alabiliyordu. Ziyaretçilerinden yalnız birisi odasına gelmiyordu, Piraye. Dedikodu yapılmasından çekiniyordu. Nazım, Özlem'in bu kertesine gelmeden çok önceleri bile her yerde, her zaman Piraye'yi düşlüyordu. Kitap okurum, İçimde sen varsın. Şarkı dinlerim, içinde sen. Oturdum ekmeğimi yerim, karşımda sen oturursun. Çalışırım, karşımda sen. Sen ki her yerde hazırı nazırımsın. Konuşamayız seninle, duyamayız sesini birbirimizin. Sen benim 8 yıldır dul karımsın. 1945. Pirayenin çağrılıp çağrılıp yine de gelmediği o günlerde Münevver, Nazım'ı ziyaretine geliyor, onu yalnız bırakmıyordu. Romantik şiirler. Nazım Bursa cezaevinde Münevver'i ilk görüşünü Müzeher Vanyo'ya yazdığı bir mektupta şöyle anlatır. Nazım'ın mektuplarının çoğu gibi bu mektupta tarihsizdir. Müzeher, kızım, mektubunu tuhaf bir tesadüfle elden aldım. Cevabını da elden yolluyorum. Karşılığını ona göre verirsin. Dayı kızım geldi. Münevver'i pek beğendim. Bayıldım doğrusu dayı kızıma. Soyumun sopumun en güzel, en akıllı insanı. Onu 13 senedir görmemiş olmama kızıyorum şimdi. Yavrucuğun yüzünü bile unutmuşum. Hasılı yeni bir insan, yani yeni bir dünya keşfetmiş gibiyim. Onun üzerinde ben ne tesir bıraktım bilmem. Kız beni beğendin mi diye sorulmaz ya. Her ne hal ise artık onu da sizlerden öğrenip anlarım. Ne yalan söyleyeyim, dayı kızımın da beni beğenmesini pek isterdim doğrusu. Yeter değil mi? Aşık olmak güzel şey. Fakat aşk şiiri yazmak dünyanın en zor şeyi. Hele insan sahiden aşıksa bu zorluk 2 misli, 1 misli artıyor. Ha bu şiirleri istisnasız, fakat istisnasız hiç kimse okumayacak. Yalnız siz okuyun. Şiirliğin ilham perisi dahi kendisi için böyle herdeler yumurtlandığını hiçbir zaman bilmeyeceğine göre sende ve Bala'dan başka bu şiirlerin hiçbir kimse tarafından okunmasını istemiyorum. Pek romantik bir şey mi diyorsun? Çok şükür ki müsbet manada bendeniz romantiklikten kurtulamayacağım. Sonbahar. Bu mektupta Nazım'ın Münevver'e yazdığı ilk 3 şiir vardı. Bunlardan biri Sonbahar'dır. Bu şiirinde Nazım, Münevver'i geç görmüş olmasından duyduğu üzüntüyü anlatır. İyi ki Münevver biraz daha gecikmemiştir. Sonbahar. Günler gitgide kısalıyor. Yağmurlar başlamak üzere. Kapım ardına kadar açık bekledi seni. Niye böyle geç kaldın? Soframda yeşil biber, tuz, ekmek. Testimde sana sakladığım şarabı içtim yarıya kadar bir başıma seni bekleyerek. Niye böyle geç kaldın? Fakat işte ballı meyveler dallarında olgun, diri duruyor. Koparılmadan düşeceklerdi toprağa, biraz daha gecikseydin eğer. Münevver'in ziyaretleri sıklaşıyordu. Artık iş işten geçmiş, Nazım kendi dediği gibi kutba giden geminin sergüzeştiğini, keşiflerin kumarbaz macerasını yaşamaya başlamıştı. Yine sana dair, sen de ben, kutba giden bir geminin sergüzeştiğini, sen de ben, kumarbaz macerasını keşiflerin, sen de uzaklığı, sen de ben imkansızlığı seviyorum. Güneşli bir ormana dalar gibi dalmak gözlerini ve kan ter içinde aç ve öfkeli ve bir avcı iştahasıyla etini dişlemek senin. Sen de ben imkansızlığı seviyorum fakat asla ümitsizliği değil. 1948. 8. ayrımın sonu, sayfa 130.